Bugünün vaaz metni Elçi Luka'nın kitabında onun 10. bölümünde bulunmaktadır. Luka 10 ayetler 1'den 11'e kadar ve 16. ayeti de okuyacağız. Luka 10 birinci ayetten başlayarak. Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de sarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz, önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa, dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak. Yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip içsin. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Allah'ın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Allah'ın egemenliği yaklaştı. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Luka kitabının 9. bölümünde, yani okuduğumuz metinden önceki bölümde, İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp, onları Allah'ın egemenliğini duyurmaya göndermişti. İsrail halkının 12 oymağı var, bunu hatırlıyoruz. Ve bu sayıya göre 12 elçi halkın arasına gönderildi. Demek ki İsa Mesih kendisiyle ilgili müjdenin bütün İsraililere, İsrail'in bütün oymaklarına duyurulmasını istedi. Ve şimdi Luka'nın 10. bölümünde bunu görüyoruz. Şimdi İsa 12'lerden başka 70 kişi seçilip görevlendiriyor. Onları kendisinin gideceği her kente kendi önünden gönderiyor. Neden böyle yapıyor? Neden 70 kişi seçiyor? Yaratılış kitabının 10. bölümünden bunun için bir şey bulmak önemlidir. Orada Nuh'un oğullarından gelme 70 ulus var. Nuh'un oğullarından gelme 70 ulus var. Ve dünyanın bütün ulusları aslında onların çocuklarından geliyor. Demek ki İsa şimdi 70 kişi göndermekle kendisiyle ilgili müjdenin sadece İsraililere değil, dünyadaki bütün uluslara duyurulmasını istiyor. Evet, İsa 70 kişi seçti, müjde duyurmaya gönderdi. Härkes buhaberi duissun tie. Biste ainesini japmaja lemme. Isa messi hile ilgili myste. Bu ylkenin tsesitli kentlerin de dujurulsun die. Heppimis ikisär jolatsik maja lemme. Isanen öretti, isanen värdi örnek böyle dilmi. Aslında böyle değildir. Sen öyle bir hizmete çıkarsan, senin patronun iki hafta içinde seni işten çıkartmaz mı? Yani işini bırakıp çeşitli kentlere çıkarsan, sen işini kaybedersin değil mi? Ya da senin eşin ve çocukların senden şikayetçi olmazlar mı? Yok, İsa Mesih bütün imanlıları aynı göreve göndermedi. Şimdi de herkesi göndermedi, 70 kişi seçti, onları gönderdi. Çoğumuzun görevi normal hayat çevresindedir. Çocukları olan anne görevini, baba görevini İsa Mesih'e iman ederek yerine getirsin. Bu iyi ve doğrudur. Bu Allah'a yapılan hizmettir. İşi olan görevini doğru ve dürüst hizmet etsin. Görevinde doğru ve dürüst hizmet etsin. Eşi olan ona sadık kalsın, onu sevsin, anlayış içinde onunla yaşasın. İhmal etmesin eşini, ailesini. Ya da İşçileri çalıştıran, onların haklarını yemesin. Vesaire. Allah'ın sözü doğrultusunda sana verilen görevde hem insanlara hem de Allah'ın kendisine hizmet etmektesin. Bu görevini İsa Mesih'e iman ederek yaparsan, gerçekten Allah'ın sana verdiği görevinde hizmet etmiş olursun. Ve bu görevlerde, kendi hayat çevresinde, birlikte yaşadığın insanlarla İsa Mesih'i ilan etmek için imkanların çoktur. Senin başka kentlere çıkmana gerek yoktur. Ancak bazıları gerçekten Allah'ın egemenliğiyle ilgili müjdeyi duyurmaya görevlendirilir. Bu görev demin konuştuğumuz görevlerden daha kutsal değildir. Daha değerli de değildir. Yalnız farklıdır. Ve şimdi bu görevliler hakkında konuşuyoruz. İsa bu 70 kişi gönderdi, onların görevine bakıyoruz. Bu görevde İsa'nın gönderdiği ulaklar ya da bu görevi onlar kendi kendilerine seçemediler. Rab onları seçti, Rab onları göreve çağırdı. İsa Mesih bu dünyada yürüdüğü zaman bunu direkt yaptı. Bunu kutsal kitaptan okuyoruz. Şimdi ise İsa bunu kendi topluluğu aracılığıyla, kilisesi aracılığıyla bunu yapıyor. Bunu da kutsal kitaptan görüyoruz. Mesela elçi Paulus. Paulus ilk önce Mesih'in öğrencilerinden biri değildi. İsa öldükten ve dirildikten sonra İsa'nın öğrencilerini zulmetmekteydi, değil mi? Sonra Rab onu bir vahiy aracılığıyla çağırdı. Ama Paulus hemen bundan sonra kendi kararıyla hiçbir ruhsal görevine başlamadı. Yada istediği zaman bir göreve başlayamadı. Yok, Pavlus bile sabırla bekledi. Ve günün birinde Antakya kilisesi onu görevlendirdi. Onu göreve çağırdı. Diğer kardeşi Barnaba'yla birlikte müjde duyurmaya gönderdi. Yani elçi Pavlus bile kendi görevini seçemedi. Kilise onu gönderdi. Bugünlerde de öyledir. Kimse kendi kendisini vaiz görevine çağıramaz. Cemaat olarak, bireyler olarak bizim yapacağımız şudur. Rabbe yalvarmak, ürünü kaldıracak işçiler o göndersin. Değil mi? Ve Rab öyle işçiler gönderdiğinde cemaat onları birlikte dua ile göreve çağırıyor. Bizim aramızda da bugün hala öyle oluyor. Evet, şimdi bu görevlinin işi nedir? İsa 70 kişi görevlendirdi. Onları çeşitli kentlere gönderdi. Neler yapacaklardı onlar? Okuduğumuz ayetlerden onların üç işi görüyoruz. Günahkarlarla sofrayı paylaşmak, hastaları iyileştirmek ve müjdeyi duyurmak. Şimdi üç bu işe biraz odaklanalım. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Bir yandan bunun anlamı şudur. Onların yemeklerinden nefret etmelerinize gerek yok. Onlar diğer uluslardan gelen insanlar, putperest insanlar olabilirler. Yemekleri herhalde putlara sunulan yemekleri olabilirler. Ama bu sizin için tehlikeli olmaz. Yani bir şey sormadan önünüze konulanı yiyebilirsiniz. Yani bir anlamı şudur. Ama öbür anlamı da var burada. Daha derin bir söz. Belki hatırlıyoruz. İsa'nın zamanında ve o kültürü içinde burada da hala öyle düşünce var. Ve bu iyi ve doğru düşüncedir. Yani bu düşünce şudur. Sofra birliği önemli bir şey. Aile içinde ortak yemeği paylaşmak önemli bir şey. Arkadaşlarla sadece sohbet etmek değil, aynı sofraya oturmak önemli bir şeydir. Kimiyle aynı sofraya oturursan, onunla senin çok yakın bir ilişkin var. Ve Yahudiler arasında her yemekten önce bir dua okunurdu. Bu dua ile hem yemek hem de sofraya katılanlar kutsanırdı. Böylece sofraya katılan herkes Rabbin bereketinden pay alırdı. Fakat Yahudiler başka uluslardan gelenlerle, yani Allah'ın halkına katılmamış insanlarla aynı sofraya oturamadılar. Aynen açık açık günah işleyenlerle sofraya oturmadılar. O durumda onların aralarında sofra birliği yoktu. Şimdi İsa'nın gönderdikleri, onlar kimlerle aynı sofraya katılıyorlar? Kendilerini getirdikleri mezazı kabul edenlerle, değil mi? Onları kabul edenler, Hangi ulustan olsun olursa olsunlar. Messihin ulaklarıyla aynı sofraya kabul edildi. Sadece Yahudiler değil, bütün uluslardan gelen İsa Mesih ile ilgili müjdeyi kabul eden. Kim olursa olsun aynı sofraya davet edildi. Çünkü onlar sadece Mesih'in ulaklarını kabul etmediler. Aynı zamanda Mesih'in adıyla verilen bereketi aslında Mesih'in kendisini kabul etmiş oldular. Onlar Mesih'in vaat ettiği, elçilerin duyurduğu esenliği geri çevirmediler. Ve aslında Mesih'in gönderdiği ulakların hedefi şuydu. Müjdeyi kabul edenlerle birlikte kutsal sofradan pay alalım. Evden eve taşınmadan belli bir yerde tekrar ve tekrar sofraya toplayalım. Öyle ki İsa Mesih'in sağladığı af ve aklanma, bereket ve kutsama hepimizin pay olsun. Orada bulunan hastaları iyileştirin. Onların ikinci vasifesi suydu. Hastaları iyileştirmek. Eski antlaşmadan biliyoruz ki, orada vaat edilen Mesih, peygamberlerin konuştuğu kurtarıcı, yaptıklarından, işlerinden tanınacaktı. Ve onun işlerinden biri, hastaları iyileştirmek. Ve İncil'lerden bunu görüyoruz. İsa Mesih birçok hasta insanı iyileştirdi. Ve öğrencilerini onları da bu durumda böyle görevlendirdi. Gidin bu kentlerdeki hastaları iyileştirin. Amerika'da yaşamış ünlü bir imalacıyla ilgili bir söz anlatılıyor. Bu adamın fabrikalarında çok işçileri varmış. Adam çalışanların maaşları için fazla para harcadığını düşünerek şöyle söylemiş. Aslında işçilerime o kadar muhtaç değilim. Onların ancak ellerini kullanıyorum. Neden tam kişinin maaşı ödüyorum? Onların ancak ellerini kullanıyorum. Neden tam kişinin maaşı ödüyorum? Yani adam akıllı. Ama işçilerini acaba düşünüyor muydu? Onların iyiliğiyle ilgileniyor muydu? Sadece ellerini gördü. Kendisi için faydalı olan üyeleri gördü. Şimdi İsa Mesih bu imalacının düşüncesiyle sana yaklaşmıyor. Seni yaratan Allah sadece senin ruhunla değil, senin canınla, senin bedeninle de ilgileniyor. Onun gözlerinde, Mesih'in gözlerinde sen her zaman tam kişi olarak önemlisin. Senin acılarını, senin sıkıntılarını, senin hastalıklarını, senin korkularını Rab ihmal etmez. Senin bedeninin her üyesi onun için değerlidir. Başındaki saçlardan bir tel bile onun gözünden kaçmaz. Yani bunun için o elçilerini hastaların yanına gönderiyor. Bizim elimize herkesi iyileştirmek için bir yetki verilmemişti. Şimdi durumumuz o zamanlardan biraz farklıdır. Fakat cemaat olarak kendi kendimize soralım. İsa Mesih'in yüreğiyle ve düşüncesiyle biz kardeşlerimize yaklaşamaz mıyız? Bizim aramızda hasta olanı iyileştiremezsek de yanında bulunup teselli edemez miyiz? Korkak olanı cesaret edemez miyiz? Yalnız kalanın dostu olamaz mıyız biz? Kardeşler için duacı olamaz mıyız? Sonunda biz de çeşitli üyelerden oluşan bir bedeniz. Bir üyenin acısını İsa Mesih duyarsa ben duymak istemem mi? Ben duymak istemiyor muyum? Aramızda bu ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvaralım ki hepimize bu işte yapacağımız uygun payı göstersin. Üçüncüsü, onlara Allah'ın egemenliği size yaklaştı deyin. Yani Mesih'in ulaklarının üçüncü işi, belli bir haberin duyurulması. Allah'ın egemenliği size yaklaştı. İsa Mesih bu kente geliyor. Onunla birlikte aslında onun kendisinde Allah'ın egemenliği size yaklaşıyor. Size geliyor. Çünkü İsa Mesih nereye gelirse Allah'ın kendi egemenliği oraya gelir. İsa Mesih nerede terk edilirse Allah'ın kendisi, Allah'ın egemenliği orada terk edilmiş oluyor. Ve bu haber herkese duyurulmalı. Çünkü demin konuştuğumuz gibi İsa Mesih ile ilgili iyi haber bütün uluslar için müjdedir. Bütün uluslara duyurulmalı. Ve bu söz, bu müjde sözü onu duyanın yüreğinde bizi kurtarabilen, bizi kurtaran imanı yaratıyor. Müjde sözünün gerçekten böyle etkisi ve yetkisi vardır. Ve aslında doğru iman bundan başka yoluyla oluşmuyor. Bizim isteğimizle, bizim iyi niyetli kararımızla, bizim dualarımızla bile, bizim herhangi yaptıklarımızla doğru iman oluşmuyor. Ancak bize duyurulan müjde, İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını açıklayan bu iyi haber, yüreğimizde doğru iman yaratıyor ve güçlendiriyor. Yuhanna İncili'nin 1. bölümünde İsa Mesih hakkında ne açıklandı? Ezelden beri var olan söz insan oldu, değil mi? Allah'ın ezelden beri var olan sözü İsa Mesih'in kendisidir. Yani Allah'ın sözü İsa Mesih'ten başka değildir. Allah'ın sözünde Mesih hala bize geliyor. Bize duyurulan müjde sözü aracılığıyla Mesih'in kendisi bugün bile bize yaklaşıyor. Ve bunun için İsa şöyle söylüyor. Sisi dinleyen beni dinlemiş olur. Sisin duyurduğunuz müjdeyi kabul eden beni, yani Mesih'in kendisini kabul etmiş olur. Aynen sizi reddeden beni reddetmiş olur. Biz şunu gördük ya, Mesih'in ulaklarının herkes ile sofra birliği oluşmadı maalesef. Bazılar onları kabul etmediler çünkü. Sadece esenlik seven kişilerle, yani duyurdukları müjdeyi kabul edenlerle sofraya birlikte oturdular. Yine de bu iyi haber, bu müjde herkese duyurulacaktı. İsa'nın gönderdiği ulaklar, onlar kendi tercihlerine göre cemaati seçemediler. Aslında kim müjdeyi kabul edecek, kim reddedecek, onlar bilemezlerdi. Belki sen de bazen öyle düşünmüşsün. Ya o insana Mesih ile ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. O arkadaşı kiliseye davet etmeyeceğim. O akrabaya İsa Mesih'i tanıtmayacağım. O öyle bir insan ki onun hiç faydası yoktur. Ben de ona hiçbir şey söylemeyelim. Fakat sen bunu nasıl biliyorsun? Yok, bilemezsin. Çünkü kimin müste duymaya layık olup olmadığını biz biliyoruz. Müste duymaya layık bir kişi var mıdır? Genelde hayatında acı ve sıkıntıları olan insan yüreğinde içerlemeye başlıyor. İnsanlara, çevresine, topluluğa, Allah'a bile suç vermeye çalışıyor. Benim sıkıntılarım başkaların suçudur. İnsan içerliyor. Ve o durumda Allah'ın iyi haberiyle ilgilenmiyor genelde. Öbür yandan hayatı iyi olan bir insan, hayatında büyük sorunları olmayan bir insan genelde kendi kendisiyle ilgileniyor. Allah'ın sözüne ya da ebedi yaşamla ilgili konulara değer vermiyor. Yani insan kendiliğinden müste duymayı layık olmuyor. Ve bu yüzden öyle bir soru aslında hiç sorulamaz. İnsanın müste duymaya uygun olup olmaması bir söz konusu olmasın. Müste herkese duyurulmalı. Şimdi düşünelim. İsa Mesih, Allah'ın tek oğlu, insan oldu. İnsan olmakla her insanın insan kardeşi olmaya doğdu, değil mi? Burada tek bir ayrım yoktur. Sen eğer bir insansan, İsa senin için insan oldu. Aynen İsa her günahkarın suçunu üstlenip çarmıha gerilmeye razı oldu. Yani sen eğer bir günahkarsan, ve hepimiz öyle. Sen eğer bir günahkarsan, İsa senin suçunu üstlendi. Senin suçunu kendi üzerine aldı. Sen buralı mısın, suralı mısın, sorulmaz. Sen iyi bir insan mısın, sen kötü bir insan mısın, öyle bir şey hiç sorulmaz. Senin suçun büyük mü, senin günahın küçük mü, yine sorulmaz. Senin imanın güçlü mü, zayıf mı? Sorulmaz. Arkadaşım, İsa Mesih ile ilgili müjde tam sana duyuruluyor. Tam sana aittir. İsa Mesih tam senin için her şeyini yaptı. Kusursuz hayatını, kurbanlık ölümünü ve ebedi yaşama dirilişini sana armağan ediyor. İsa Mesih bu haberi herkese, bu haber herkese duyurun dediyse, bu haberi herkese duyurun dediyse, sen dahil değil misin? Ya da senin sevdiklerin dahil değil mi? Maalesef herkes bu haberi kabul etmez. Müjdeyi getirenleri de misafirperverlikle değil, nefretle karşılaşırlar. İsa Mesih'i terk edenler, onun öğrencilerini de terk edebilirler. İsa Mesih'i öldürenler, onun ulaklarını da öldürebilirler. Ve bunun için İsa ulaklarını görevlendiği zaman bu dünyadaki durumunu açıklıyor. Durumlarını açıklıyor. İşte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyor. Kurtların arasına gönderilen bir kuzunun ömrü ne kadar uzun acaba? Yani gerçek hayatı düşün. Gerçek kurtları düşün. Ve onların arasında bulunan bir kuzuyu düşün. Şehir dışında, dağlarda herhalde yüzlerce kurtlar var. Oraya bir kuzuyu bırakırsan, kaç gün yaşar acaba? Herhalde bir hafta yaşamaz. İki gün yaşamayabilir. Kurtlar hemen ona saldırır, değil mi? Tek bir kuzu oraya bırakırsan. O durumda kendi başına, tek başına bırakılan bir kuzu neler hissediyor acaba? Kurtların ulumalarını duyan, karanlık bir yerde korkan bir kuzu ne hissediyor? Ne kadar korkuyor? Ben öbür gün daha görebilir miyim? Diye soruyor kendi kendine. Yani İsa gönderdiklerinin durumunu kuzulara benzetiyor. Ayrıca, yani bundan başka da, yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yani ne malına, ne de mülküne güvenemediler. Ne de günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinden emin olamadılar. Ama güvendikleri tek şey vardı. Duyurdukları müjde kendilerine de aittir. Duyurdukları Mesih kendileriyle de her gün birliktedir. İsa Mesih daha sonra, öldükten ve dirildikten sonra elçilerini görevlendirdiği zaman şöyle diyor: gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Bunu onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz ederek ve size buyurduğum her şeye uymayı öğreterek yapacaksınız. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Yani Mesih'in kuzuları kurtlar arasında yalnız başına değiller. Yanlarında hep iyi çobanı vardır. Gökte ve yeryüzünde bütün yetkiye sahip olan bu kurtlar değiller. Mesih'in kendisidir. Bizleri koruyan odur. Bizleri yemyeşil çayırlarda otlatan odur. Düşmanların önünde bizler için sofra kuran odur. Ve onun sofrası bugün de senin için hazırlanmıştır. Senin bütün suçlarını bağışlayan, senin bütün hastalıklarını iyileştiren odur. O her an bizimledir. Ve günün birinde İsa Mesih bizlere de ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu sorarsa bizim de cevabımız şöyle olacak. Rab bizim çobanımızdır. Hiçbir eksiğim olmadı. Hiçbir eksiğim olmadı.